Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna minet tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَضَحِّرِينَ Aziz dinleyenlerim, değerli Kur'an dostlarımız, Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetiyle dostluğumuzu, Habibiyle dostluğumuzu, kelamıyla ülfetimizi daim etsin. Neml suresinin 54. ayetinden başlayacağız bugün inşallah. Önce tefsirini yapacak olduğumuz bölümün kıraatini yapalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Rabbimiz kelam-ı kadimiyle hem dillerimizi hem kulaklarımızı hem gönüllerimizi hem de hayatımızı buluştursun, nurlandırsın, güzelleştirsin, istikamet üzere eylesin efendim. Neml suresinin bu 54. ayetinde Lut aleyhisselama ve kavmine yer veriliyor. Şöyle başlıyor 54. ayet. Estağfirullah. Ve Lut'an iz kâle li kavmihi ete'tûne l-fâhişete ve entüm tübsirûn. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Ya da şöyle de meal verilebiliyor. Lut'u da bir hatırla. İz gâle li kavmihi ete'tûne l-fâhişe. Hani o kavmine demişti ki, siz bile bile, göre göre, fuhşiyata, hayasızlığa mı tevessül ediyorsunuz? O böyle demişti. Burada fahişe kelimesi haddi aşan, sınırı tecavüz eden her şeye fahişe denir. Ama daha çok da utanılacak gayrimeşru ilişki tarzlarına bu kelime kullanılır. Türkçemizde de fuhşiyat denince çoğunlukla daha çok da insanların cinsel sapkınlıkları anlatılmış olur. Lut kavmi daha önceki ayetlerde de geçtiği gibi kadınlarla beraber olmaktan çok erkek erkeğe beraberlik, cinsel anlamda beraberliği kendilerine itiat edilmiş, alışkanlık edilmiş sapkın bir kavimdi. Fıtrat çizgilerini aşmışlardı. Allah'ın çizdiği kırmızı çizgileri geçmişlerdi. Yüce Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Mevlamız, onlara da İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Lut'u göndermişti. Sodem ve Gomorra denilen bölgeye gönderilmişti Lut Aleyhisselam. Onlar merhamet elçileri, Allah'ın mesajını taşıyan o kutlu elçiler, onlara nefretle değil aslında merhametle yaklaştılar. Kurtarmak için yaklaştılar, el uzattılar. Düştükleri kuyudan çıkmaları için kendilerine ip uzattılar. Ancak insan bir sapmaya görsün, bir düşmeye görsün, çukurlaşmaya görsün, çirkinleşmeye görsün. Onun alt sınırı da yoktur. Çukurlaştıkça çukurlaşır insan. Ve ayetin sonu ve entüm tubsirun diye bitiyor. Yani siz bunu görüyorsunuz diyor, biliyorsunuz. Yaptığınızın çirkinliğini aslında bilmez değilsiniz. Bir de bunu göz göre göre yapıyorsunuz. Adeta göstere göstere yapıyorsunuz. Bu demek göstere göstere yapıyorsunuz. İnsan günahla sürekli içli dışlı olabilen bir varlık. Günaha düşer insan, düşebilir. Fakat en azından utanma duygusu varsa o günahı bile gizli yapar. Gizli yapar, Allah hatırına gelince hemen yine utanır, tevbeye yönelir. bir daha yapmama adına pişmanlık gösterir. Fakat bir de günah ortaya çıkmaya başladı mı, insan kendini aklama ve paklama adına adeta o yaptığı işi günah bile saymamaya, hatta onu ilan etmeyi bir maharet gibi görür. Yani bugün de sosyal medyada olsun, bir takım programlarda olsun, günahlarını insanların adeta başkalarını şahit tutarak, şahit tutma ne kelime, övünerek anlattığına şahit oluyoruz. İşte Anadolu'da bir söz var ya, ar damarı çatlamış adam. Ar damarı çatladı mı birinin, bu kötülükler ona kötülük gibi değil de sanki maharetmiş gibi de görünmeye başlar. Şeytan yaptığı işleri onlara süslü gösterir. Ve Lut aleyhisselam devam ediyor 55. ayette. E innekum lete'tûner ricâl şehveten min dûnin nisâ bel entum kavmun tecehlûn. Şimdi siz yani kadınları bırakıyorsunuz, şehvetinizi dindirme maksatlı erkeklere varıyorsunuz, öyle mi? Yani erkekler olarak bir araya geliyorsunuz. Yani gerçekten şu tefsir dersinde insan o kelimeleri bile kullanmak istemiyor ama işte bugün homoseksüel dedikleri, o sapkınlığın, o yoldan çıkışın, artık insanın tükenişinin bir ifadesi olan bu günahı yapıyorlardı Lut kavmi. Bu surede bu konular anlatıldığına göre, Kur'an gibi bir ilahi kelamda bu konu gündeme taşındığına göre, insanlığın bu alanla ilgili de bir sınavı var. İnsanlık zaman zaman bu tür çukurlara düşebiliyor. İşte burada Lut aleyhisselamın izinde gidenler var. Bir de Allah muhafaza buyursun, onun kavminin düştüğü bataklıkta yüzenler var. İşte nasıl davranılacak? Önce Lut aleyhisselamın yaptığı gibi onlara yaptıklarının doğru olmadığını, insaniyetle bağdaştırılamayacağını, bir sapkınlık olduğunu anlayabilecekleri bir dilde anlatmalı. Anlamazlar diyecek olabilirsiniz. Anlamasın. Onun anlayıp anlamaması başka bir şey. Müminlerin bu konularda duyarsız kalması başka bir şey. Duyarlı olacak mümin. Sözüyle ikaz edecek. Yapabileceği kanuni düzenlemeler varsa onlarla engel olmaya çalışacak. Ama bir şekilde kötülüğe karşı onu ortadan kaldırma maksatlı, o insanları kurtarma maksatlı bir harekete geçecek. İnsanlara lanet okumak iş değil. Bugün bu fiili yapanlara Allah'ın laneti üzerinize olsun, küfretmek, hakaret etmek değil de kurtarma anlamını, onları da içinde bulundukları o çirkefliğin içerisinde kalmamalarına yönelik anlayabilecekleri bir dil bulmaya çalışarak ikaz etmek önemli. Burada Lut aleyhisselamın onlara yaklaşımını Rabbimiz bize anlatıyor ki, nasıl bir yaklaşım tarzı, nasıl bir üslup, nasıl bir metot takip edeceğiz, bunu öğretmiş oluyor. Fakat kötülük yapana da sen kötülük içindesin demeli. Görmezden gelmemeli. Görmezden gelinirse o ayrı bir mesuliyet oluyor. Bugün müminler olarak her birimizin böylesi bir günaha düşmüş kimseler varsa, ki var, hatta dernekleşen bu konuda bir araya gelip yürüyüşler yapanlar bile var, o zaman müminlerin böylesi bir hayasızlığa, böylesi bir yoldan çıkışa duyarsız kalması imanlarıyla bağdaştırılamaz. Madem ki peygamberlerin izindeyiz, onların ilminin, mesajının mirasçılarıyız diye böyle kendimizi tanımlıyoruz, biz peygamberler tarafındayız diyoruz, öyleyse onların izinde, onların yaptıkları gibi bu tür davranışlara karşı tepkimizi usulünce ve üslubunu gözeterek yapmak gerekiyor. Ve burada dikkat ederseniz Lut aleyhisselam onlara yaptıkları kötülüğe bir ayna tutuyor adeta. Şimdi siz diyor, şehvetlerinizi dindirme maksatlı kadınları nikahlamak yerine, onlarla meşru ilişkiler kurmak yerine erkeklere mi gidiyorsunuz? Bel entum kavmun teçelun. Hayır, işin gerçeği siz gerçekten çok cahilce bir iş yapıyorsunuz. Bu teçelun kelimesi, yani siz hakka karşı körlüğü, bilinçsizliği seçmiş bir toplumsunuz demek aslında. Kavmun teçelun. Cehalet, cehalet burada aslında ilk etapta Türkçemizde cehalet deyince bilgisizlik anlaşılıyor ama buradaki bilgisizlik normal kitap bilgisizliğinden ziyade, yani sıradan kitaplardaki bilgilerden ziyade hak ve hakikate dair görmezden gelen cehalet, onları anlamak istemeyen, öyle diyelim, bir duruş demektir. Daha doğrusu Kur'an'da cehalet kelimesi hak ve hakikatle terbiye edilmemiş, hak ve hakikati kendi gönlüne almamış kişilere verilen addır cahillik. Belki dünyanın ilmini yutmuş olabilir zahiri bilgi anlamında. Adam profesör olmuş olabilir. İşte ne bileyim, değişik mühendislik dallarında uzman olmuş olabilir. Hatta gökteki yıldızlar konusunda herkesin göremeyeceği, kolayca ulaşamayacağı bilgilere ulaşmış birisi de olabilir. Bu yine Kur'an nazarında, Rabbimiz nazarında hak ve hakikate karşı kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, kulaklarını bu hakikate vermeyen birisi ise o da cahildir. Yine dil bilimcilerin ifadesine göre cahillik aynı zamanda kabalık demektir. Kabalık. Şöyle denir ya Anadolu irfanında, yontulmamış adam denir mesela. Yontulmamış adam demek terbiye görmemiş adam demektir. Bir insan hak ve hakikatle terbiye edilmemişse, onun terbiyesiyle belli bir kıvama gelmemişse o kişi cahildir. Yani kaba sabadır. İnançları, fikirleri, duyguları, davranışları zarif değildir, nezaketli değildir. Ama kime göre? Hak ve hakikate göre, yani Allah'a göre. Evet, belki Mekke müşrikleri içerisinde Ebu Cehil birçok imana gelmiş kimseden zahiren daha bilgiliydi, tecrübeliydi. Ama ona Ebu Cehil dendi. Neden? Çünkü haktan gelen hakikatlere karşı kulak tıkadı, gözlerini adeta kapattı, gönlünü kapattı ve o cehaletin koyu karanlığında kendini mahkum etti. Burada da Lut Aleyhisselam diyor ki siz böyle yapıyorsunuz. Gerçekten siz tam da cahillik yapan bir kavimsiniz, bir topluluksunuz. Yani ne hak tanıyorsunuz, ne fıtrat biliyorsunuz, ne hakikate dair bir bilginiz var. Ya da bunları algılamıyorsunuz, algılamak istemiyorsunuz. Ve dolayısıyla böyle bir pespaye bir davranışa kendinizi odaklamışsınız. Bir süfliyatın içinde olduğunuzun bile farkında değilsiniz. Böyle bir cahillik yapıyorsunuz diyor Lut Aleyhisselam. Fema kana cevaba kavmihi illa en qalu akhricu ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatadahharun. O topluluğun, o kavminin cevabı şu oldu diyor Cenab-ı Hak. Demişler ki, yahu siz bu Lut ehlini, ona inanan etrafındakileriyle beraber onun ehlini, çoluğunu, çocuğunu, kim varsa inananları şu memleketinizden sürün çıkarın. Sizinle aynı coğrafyayı paylaşmasın bunlar. İnnehu münasü yetadahherun. Güya onlar tertemiz kalmak isteyen bir insan topluluğuymuş. Alay da diyorlar, bakınız. Yani demek ki içinde bulundukları o çirkeflik onlara ne kadar güzel geliyor ki onu kirlilik görmüyorlar. Ve alay olarak, alay olsun diye diyorlar ki bunlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Çıkarın bunları, biz kendi pisliğimizle devam edelim diyerek alay ediyorlar. Evet, demek ki zaman içerisinde insanın burnu kötü kokulara alışınca güzel kokular da onu rahatsız eder. Mevlana'nın anlattığı çok güzel bir kıssa var. Adamın biri attarlar çarşısından geçerken bayılmış. Hemen oradaki dükkan sahipleri, kimisi kolonya almış, kimisi gül suyu almış falan, adamı ayıltmak adına habire ellerine döküyorlar, adamın burnuna tutuyorlar, yüzüne sürüyorlar. Onu tanıyan birisi de ileriden hemen koşarak gelmiş, bir dakika, bir dakika demiş. Efendim, çünkü onlar böyle güzel kokuyu burnuna tuttukça baygınlığı daha da derinleşiyor adamın. Bu tanıyan kişi herhalde yakınlarından birisi. Onun burnuna bir şey koklatmış. Sonra ayılmış bayılan. Dükkan sahipleri sormuş, yahu sen ne yaptın? Biz bu kadar gül suyu döktük, kolonya döktük. Adam ayılmadı. Sen elini burnuna tuttun, ayıldı. Demiş ki, bu adam demiş, debbacılık yapıyor. Evet, deri işinde çalışıyor. Orada tabii debba dedikleri o deriyi terbiye etme sürecinde tabii onun da kendine göre bir kokusu çıkıyor. Bunun burnu kötü koklara alışmış diyor. Siz diyor ona güzel kokuları sürdükçe onun derinliği artıyordu baygınlıkta. Ben diyor şurada kenarda bir çirkin bir koku veren bir madde vardı, onu aldım. Şimdi ifade etmeyeyim burada. Onun burnuna diyor tuttum. Adam kendine geldi. Şimdi insan böyle bir varlık. Bulunduğu ortama alışan bir varlık. Bazen o işte gerçekten iman gözlüğüyle bakarsanız, Kur'an nazarıyla bakarsanız, hakkın nazarıyla bakarsanız, Yüce Rabbimizin Kur'an'da o necis dediği, pis dediği nice şeyler, onu yapan insanlara göre son derece zevk veren bir şey. Son derece böyle adeta aşkla, tutkuyla bağlandıkları bir şey. Bu itibarla demek ki bu kavim de, bu topluluk da böylesi bir kötü davranışa, fuhşiyata öyle dalmışlar ki Lut aleyhisselam gibi o nurani münevver insanları ve onun etrafındaki iman edenleri, bunları diyorlar memleketinizden sürün çıkarın. Onlar temiz kalmak isteyen bir insan topluluğuymuş diye alayvari konuşuyorlar. فَاَنْجَيْنَاهُ اَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِر۪ينَ Sonra diyor biz o Lut'u ve ona inanan müminleri, çoluğunu, çocuğunu, hanımı hariç kurtardık. Onun hanımının geride kalanlarla beraber kalmasına, yani helak edilen o topluluğun arasında kalmasına hüküm verdik diyor Cenab-ı Hak. Çünkü Lut aleyhisselamın hanımı da bir şekilde demek ki kocasına iman etmedi. Onun getirdiği esaslara kulak vermedi. Belki tefsirlerdeki bazı rivayetlere bakılacak olursa efendim o kötü kavimle bir şekilde işbirliği yaptı. Bazı konularda istihbarat elemanı gibi çalıştı adeta. O da tabii burada yanlış anlaşılmasın, istihbarat elemanı olmak kötü bir şey değil. O da yerine göre vatan korunması, vatan korumasında şurada burada çok mühim vazifesi olan insanlar var. Onlar alınmış ki olmasın. Yani şöyle diyelim, o kötü kavmin bir kulağı, bir gözü olarak adeta Lut aleyhisselamın yanında yaşayan bir kadın demek ki. Yani ama hanımı, Cenab-ı Hak onu kurtartmıyor. Adeta onu bırakın orada diyor. O kalsın. O kalsın. Ve emtarna aleyhim matara fesaa matarul munzirin ve üzerlerine taştan bir yağmur yağdırdık. Hem de ne yağmur. Artık o korkutulan, uyarılan kafir kimselerin yağmuru ne kötü oldu. Üzerlerine böyle pişmiş taşlar. Volkanik bir patlama mıdır, başka şekilde midir bilemeyiz ama Cenab-ı Hak ayetlerde ifade ettiğine göre, işte Araf suresinde 80-84. Ayette, Hud suresinde 69-83. Ayetler arasında, Şuara suresinde 160 ve 173. Ayetler arasında bu konu anlatılmıştı daha önceki derslerimizde. O şehrin altını üstüne getirdik diyor. Üzerlerine de böyle pişmiş çamurdan taşlar adeta yağdırdık. Sonra yerin dibine geçtiler. Allah muhafaza buyursun. O zaman burada çok büyük bir ibret var hepimize, bütün insanlığa. Böylesi bir kötülüğe bir şekilde bulaşmış insanları kendi hallerine bırakmak, onlarla hiç böyle bir efendim nasihat tarzında olsun, uyarma tarzında olsun ilişki içinde olmamak aslında bütün toplumun da helakine sebep olabilecek bir büyük günahı serbest bırakmak anlamına geliyor. Bunun için hele hele böylesi gruplar örgütlü hale geldiklerinde o memleket için, o toplum için çok daha büyük bir, bu milli meseledir öyle diyelim. Milli meseledir aynı zamanda. Dini mesele olduğu kadar milli bir meseledir. Çünkü memleketin tarumar olmasına, altının üstüne getirilmesine, adeta nesillerin bozulmasına, toplumların kokuşmasına vesile olabilirler. Müminlerin, basiret sahibi idarecilerin, alimlerin, tıp ilminde ihtisası olan belki doktorların, işte dini anlatan ariflerin, vaizlerin, öğretmenlerin, herkesin bir sorumluluğu var. Rabbimizin uyarılarını basite almamalı. Allah imhal eder, ihmal etmez denir. Ne demek? Cenab-ı Hak mühlet verir. Belki dönerler diye ama asla ihmal etmez. Tarihte dün böyle olduysa bugün olmayacak anlamına da gelmez. Belki toplu helakler olmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Benim ümmetimde toptan helak olmayacak ama bu şu anlama gelmez. Kısmi helakler olmayacak anlamına gelmez. Öyleyse hem onlar adına, hem kendi adımıza, hem nesillerimiz adına, hem memleketimiz adına böylesi çirkefliklerin yaygınlaşmasına fırsat vermemeli. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ De ki Habibim, bütün hamdler Allah'a mahsustur. Elhamdülillah desen ve yine Allah'ın seçtiği kullara selam olsun de. Allah mı hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı? Elbette Allah hayırlıdır. Allah üstündür. Onların ortak koştuklarının ne esamesi olabilir? Burada çok tabii Yüce Rabbimiz, bakınız bu hadise anlatıldıktan sonra böyle bir ayet geliyor. Kulil hamdülillah. Aslında bilemiyoruz ama nice hikmetler vardır burada. Sanki şöyle denir gibi bir şey. Ey Habibim, böylesi kötülüklerin böyle yaşayıp gitmesine fırsat vermeyen bir Allah'ımız var. Şu yeryüzünü arı duru tutmak isteyen bir Rabbimiz var. Böyle kirliliğe, kirlenmeye fırsat vermeyen, onu sürekli adeta arıtan, hem maddi hem manevi olarak temizleyen bir Rabbimiz var. O helakler bir yönüyle yeryüzünün yeniden yeni gelen kullara hazırlanışı demek. Hem buradaki hamd bir yönüyle müminleri, peygamberlerin izinde olanları kurtaran Allah'a hamdolsun manası varken, hem de böylesi efendim bir şekilde kokuşmuşluğa rıza göstermeyen bir Rabbimiz var, ona hamdolsun demek. Yine dikkat ederseniz ve selamun ala ibadihillezine istafa, kullarından seçtiği kullarına selam olsun. Seçtiği kullar, Allah'ın seçtiği kullar. Kimler bunlar? Peygamberler başta olmak üzere. Peygamberlerin izinde olan müminler, salihler. Bunlar hepsi Allah'ın seçtiği, adeta süzdüğü kullar. Süzüp çıkardığı. Şöyle ifade edelim. Hani sütle ilgili bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O der, adeta dışkı ile kan arasındaki ikisi de necistir. Size tertemiz içeceğiniz bembeyaz bir süt çıkaran Allah, o Cenab-ı Hak kendi ayetlerini efendim yüceliğine delalet eden mucize çapındaki işaretlerini anlatırken bunu da misal verir. Böylesi kokuşmuşluklar var ama bir de onların arasından süt beyazı gibi, adeta süt beyazı ve süt güzelliğinde aralarından süzülüp çıkarılanlar var. İşte böylelerine de selam olsun diyor. Öylelerine de selam olsun. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bizi de şu seçtiği kullarının arasına her birimizi rahmetiyle, lütfuyla dahil etmesidir. Aziz dostlar, hakikaten temiz kalmak Allah'ın lütfuyla, onun ikramıyla, onun ihsanıyla olan bir şey. Bir yönüyle. Bir yönüyle değil, birçok yönüyle öyle. Evet, kullarında bir seçme hürriyeti Yüce Rabbimiz vermiş. Kul gönlünü o tarafa doğru çevirirse elinden tutuyor Rabbimiz, ona hidayet ediyor. Fakat işte peygamberlerin mesajlarına kulak tıkıyorsa bir insan, gözüne perdeler artık bir şekilde kendisi indirmişse, kalbini kapatmışsa, o da kendini mahrum etmiş, kendine zulmetmiş oluyor. Bu bakımdan Rabbimiz gözümüzü, kulağımızı ve gönlümüzü daima Zat-ı Uluhiyetine ve Zat-ı Uluhiyetinden gelen hakikatlere açmayı hepimize lütfeylesin. Kimseyi, hiçbir kulunu ayıplatmasın. Biz bu günahı çirkin görüyoruz ama o günahkara da merhamet etmekle mükellefiz. Böyle ifade edilir İslam kültüründe, İslam ahlakında. Günaha olan düşmanlığımızı günahkara taşımamak lazım. Günahkara acımalı, bu günahı işleyenlere merhamet etmeli, acımalı, ikaz etmeli, gerekiyorsa kaş çatmalı, gerekiyorsa işte kanunu düzenlemelerle onu o günahtan alıkoyabilecek elimizde iktidarımız, imkanımız, fırsatımız varsa onları da yapmalı. Ama bunu onlar için yapmalı. Nasıl efendim doktorlar insanı tedavi etme maksatlı bazen cerrahi bir muamele yaparlar. O da doktorun hastaya acımasızlığını göstermez, merhametini gösterir. Böylesi merhamet tezahürleri yapmalı ama o günaha düşman olmalıyız. Hayır. Böyle bir günahın içine düşene merhametli yaklaşmak ama o günaha düşman olmak gerekiyor. O günahı tasvip edemeyiz. O günaha saygılı olamayız. O günaha hoşgörülü bakamayız efendim. Yok efendim hürriyettir. Yok efendim kişisel tercihtir. Şudur budur. Bunlar şeytanın uydurduğu bir takım meşrulaştırma vasıtalarıdır. Gerekçeleridir. Bunlara da aldanmamalı. Allah soruyor. Allah mı üstün hayırlıdır yoksa onların şirk koştuğu, Allah'a ortak koştuğu varlıklar mı? Emmen halakas semavati vel ard ve enzele lekum mines semai ma'a fe'enbetna bihi hadaika zate behce ma kana lekum en tunbitu şecereha e ilahum me Allah bel hum kavmun yadilun. O putlar mı hayırlıdır? Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Rabbiniz mi? Böylece o suyla sizin bir ağacını bile yerden bitiremeyeceğiniz güzellikte olan nice bahçeler yetiştirdik. Allah ile beraber başka bir ilah öyle mi? Öyle bir ilah mı var? Hayır. Onlar haktan sapmakta olan bir kavimdir. Evet. Yüce Rabbimiz burada peş peşe şimdi ayetlerde böyle sorular soracak. Yani şimdi bir tarafta gökleri ve yeri yaratan, gökten bir su indiren, o suyla böyle bahçeler, bağlar, güller, gülistanlar çıkaran bir Rab var. Şimdi bir de bununla beraber bir başka ilah var öyle mi? Çünkü Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Yerlerin, göklerin onun tarafından yaratıldığına inançları vardı. Ama bir takım bazı konularda Allah'ın hakkı olan hususlarda putları öne çıkarıyor, onları ilahlaştırıyorlardı. İşte Rabbimiz de soruyor, nasıl oluyor diyor, böyle bir Allah'la beraber bir ilah, var mı böyle bir şey? Hayır, onlar kavmün yadilun, böyle Allah'a bir takım şeyleri denk tutan bir kavim. Bu yadilun kelimesi hem denk tutmak anlamına gelebiliyor, hem de haktan sapmak anlamında gelebiliyor. İki mana da doğru. Onlar haktan sapan bir kavimdir. Bu sorular ayet-i kerimede böylesi soru kipinde gelen cümleler olduğu zaman hemen biz içimizden elbette Allah hayırlıdır dememiz gerekiyor. Bunu sözle de söyleyebiliriz. Elbette namazdayken bu şekilde olmaz ama namaz dışında diyelim Kur'an-ı Kerim okurken bu manayı biliyorsak Allah mı hayırlıdır efendim yoksa onların şirk koştukları mı sorusu bizim önümüze de geldiği zaman hemen elbette Allah hayırlıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu ayeti okur okumaz böyle buyurmuşlar. Hayır, sadece Allah hayırlıdır. Ebedi, mübarek ve yüce olan yalnız O'dur dermiş. Bu edeptir. Cenab-ı Hak bu soruyu soruyor ki bu istifham-ı inkari deniyor buna. Yani onlardan evet cevabını almak için değil. Onlar da diyecek ki hayır elbette Allah üstündür diyecek. Emmen ceale'l arda karara ve ceale hilaleha enhara ve ceale lehu ve ceale leha ravasi ve ceale beyne'l bahreyn haciza e ilahum ma'allah bel ekseruhum la ya'lemun. Onlar mı daha hayırlıdır? Yoksa yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, arasında ırmaklar meydana getiren, onun yani yeryüzünün sükuneti için sabit dağlar oraya yerleştiren ve iki denizin arasında bir engel koyan Allah mı daha üstündür? Allah ile beraber başka bir ilah var mı? Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Şimdi burada emmen diye sorulan bir soru var. Bu soruyu daha önceki ayette geçen Allah mı daha hayırlıdır sorusuyla bağlantılı halde bu şekilde tercüme etmek mümkün olduğu gibi şöyle de tercüme ediliyor ki bu daha doğru aslında. Acizane kanaatimizi ifade edelim. Emmen cealel arda karara, yani peki kimdir yeryüzünü yerleşmeye uygun kılan? Bunu bu şekilde de diyebiliyoruz. Yani onlar mı daha hayırlıdır yoksa diye başlayan cümleyi şu şekilde tercüme etmek de mümkün. Peki kimdir yeryüzünü yerleşmeye uygun yer haline getiren ve vadilerden dereler, ırmaklar akıtan ve onun üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve iki büyük su kütlesi arasında bir engel koyan? Allah'la beraber bir ilah öyle mi? Böyle bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Şimdi Yüce Rabbimiz adeta herkesin kolaylıkla görebileceği bir takım ayetleri önümüze soru olarak koyuyor. Daha doğrusu bütün insanların önüne koyuyor. Bu diyor yeryüzünü yaşamaya uygun halde tutan kim? Bakınız yaşayıp gidiyorsunuz. Siz yaşadığınız gibi hayvanat da yaşıyor. Bitkiler ona göre. Böyle bir istikrarlı bir yeryüzü size armağan etmiş. Bunu yapan kim? O diyor o yarıklar arasında adeta o dağlar, ovalar arasındaki o nehir yataklarında o suyu akıtan kim? O nehirleri yapan kim? Dağları böyle birer kazık gibi çakarak o yeryüzünde bir o sabiteler oluşturan o sütunlar adeta yeryüzünün sütunları gibi dağları diken kim? Tuzlu suyla diyor acı suyun arasına engeli koyan kim? Bazen bu engel bir kara parçasıdır. Bazen de aynı suyun içerisinde tuzlu suyla efendim tatlı suyu birbirinden ayıran bir mekanizma vardır. Birinin özgül ağırlığı daha yoğundur. Birininki daha hafiftir. Birbirine karışmazlar. Denizlerin içinde bile ırmaklar vardır der. Bugünkü ilim bunu tespit etmiştir. Gulf Stream sıcak su akıntısı diye bir akıntıdan bahsedilir. Koskoca okyanusta böyle S yaparak adeta ya da 8 çizerek devam eder. Denizlerin içinde bile böyle birbirine karışmayan su akıntıları vardır. Bunları diyor aralarında engel koyan kim? Elbette Allah'tır. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَيْلَاهُمَّ اللّٰهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Peki kimdir kendisine başvurduğunda darda kalmış olanın o çaresizliğine yetişen, duasına evet diyen, duasına icabet eden ve kötülüğü gideren, üzerindeki bela ve musibeti gideren kimdir? Ve yine yeryüzünde sizi halifeler kılan kimdir? Yani yeryüzünde böyle birinizin yerine diğerini yerleştire. Hatta ahkamını yeryüzünde uygulayasınız diye size böyle bir şeref bahşeden kimdir? Allah'la beraber bir ilah öyle mi? Ne kadar az öğüt alıyorsunuz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Burada muzdar kelimesi geçiyor. Kimdir diyor o zorda kaldığında, darda kaldığında, adeta o darlıkların kuşattığında dua edip de duasına icabet eden ilah kimdir? Allah'tan başka kim onu kurtarabilir? O denizde giderken dalgalar, böyle dev dalgalar, dağ gibi dalgalar sizi sardığında, böyle yalvardığınızda ya da havada uçarken uçak böyle sarsılmaya başladığında sizi koruyan kimdir? Kime yalvarıyorsunuz? Elbette Allah'a yalvarıyorsunuz. Sizden diyor bir takım bela ve musibetleri kaldıran kim? Allah'tır. Sizi yeryüzünde halifeler kılan kim? Halife kelimesi Kur'an'da birkaç manaya gelir. Bir, birbiri peşinden gelen nesiller olarak yaratan. İşte dedeniz vardı, vefat etti, babanız. Babanız yaşıyordur, vefat etmiştir. Ondan sonra siz yaşlanacaksınız veya bir şekilde vefat etmiş olacaksınız. Varsa oğlunuz, kızınız, torunlarınız, böylesi bir zincir gibi akıp giden nesiller olarak sizleri yeryüzünde yaratan kim? Bir bu anlama gelir. Bir de yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini, ahkamını icra edebilecek bir kabiliyette sizi yeryüzünde halifeler kılan kim? Elbette Allah. Şimdi diyor Allah'la beraber bir başka ilah öyle mi? Böyle bir şeye nasıl evet diyorsunuz? Ne az öğüt alıyorsunuz? اَمَّنْ يَهْد۪يكُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلٰهٌ مَعَاللّٰهُ تَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar mı daha hayırlı? Yani o putlarınız mı daha hayırlı? Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rüzgarları rahmetinin size ihsan ettiği yağmurun önünde müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden çok yücedir. Evet, burada da Yüce Rabbimiz, tabii eski dönemde şimdiki navigasyonlar yok. Bazı bölgelerde hala yok. Veya gidiyorsunuz, elektrikler kesiliyor. Diyor ki, denizde olsun, karada olsun, o karanlıklarda size yol gösteren kimdir? O yıldızlarla, o kutup yıldızıyla, başka yıldızlarla. Tabii şu bugünün insanı yıldızlardan yol bulmaya çok alışık değil. Ama çölde yaşayan, işte köyde yaşayan bir takım insanlar o gökteki yıldızlarla yol bulurlar. O denizciler. Pusulanın keşfi ne zaman olur? Çok sonra. İşte şimdiki navigasyon dediğimiz uyduyla alışveriş yapan sistemler yeni yeni ortaya çıkıyor. Ama Rabbimiz soruyor, kimdir diyor o göklerin ve yerin, karanın ve denizin karanlıkları içerisinde size yol gösteren ve rüzgarları rahmetinin bir müjdesi olarak gönderen. Yağmurdan önce hafif bir rüzgar eser ya, o ne kadar sevindirir insanı. Böyle yağmur yağacak der bilen insanlar, tecrübeli insanlar. Ya şu taraftan rüzgar eserse şöyle olacak, şöyle olunca böyle olacak derler. İşte rüzgarlar bir şekilde rahmetin efendim müjdecisi. Aslında her rahmetin önünde bir hafiften bir rüzgar eser. O heyecan rüzgarı diyelim. Manevi rahmetin esmesinden önce de insanların iç alemlerinde böyle tatlı tatlı meltemler eser. Ona nefahat derler, nefhalar. Böyle tatlı meltem esintileri olur. Sonra oraya sükunet iner. Sonra oraya huzur iner. Sonra oraya varidat iner. Sonra ilhamat-ı Rabbani iner. İşte Cenab-ı Hak rahmetinden önce bir hafiften bir onu müjdeleyen bir rüzgar gönderiyor. Rüzgar oluşumu önemli. Rüzgar oluşturmak önemli. Toplumlarda da, şirketlerde de, ailelerde de rahmet oluşsun istiyorsanız önce o rahmetin oluşmasına vesile olabilecek bir rüzgar, bir heyecan oluşturmalısınız. Aşılayıcı, müjdeleyici rüzgarlar. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُوكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلٰهُمْ مَا اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Peki yaratılışı ilk defa başlatan ve sonra da onu aralıksız devam ettirip yenileyen kimdir? Ve kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah'la beraber başka bir tanrı öyle mi? De ki, eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız getirin o zaman delilinizi. Cenab-ı Hak burada yaratılışı kim başlattı diyor. Peki bunu diyor kim devam ettiriyor? Adem atamız yaratılmış, ondan sonra oğulları, ondan sonra torunları böyle akıp gidiyor. Sürekli devam ettiriyor. Bir yerde bir efendim Cenab-ı Hak bir tür ortaya çıkarıyor. Sonra onu yine devam ettiriyor. Hem bu anlamda, dünyevi anlamda yarattığı her şeyi devam ettiren, tekrar tekrar o yaratılışı iade eden Allah'ımızın bu tasarrufuna işaret ediyor bu ayet. Çünkü her birimiz bile kendi içimizde her gün yeniden yaratılıyoruz. Bir takım hücrelerimizin cenazesi çıkıyor. Bir takım hücreler doğum gerçekleşiyor. Yani bu yaratılışın tekrar tekrar iadesi, her an yeniden yaratılış. Bunu yapan kim? Bir de şöyle de mana verilebilir. Hem yaratılışı başlatan hem öldürdükten sonra onu tekrar diriltecek olan kimdir? Elbette Allah'tır. Peki tekrar soruyor. Gökten ve yerden size rızık veren kim? Gökten yağmurlar indiriyor, manevi rızıklar indiriyor, başka rızıklar indiriyor. Yerden çeşit çeşit rızıklar çıkarıyor. Bunları yapan kim? Sen kendi emeğinle mi yapıyorsun her şeyi? O sana o aklı veren, o imkanı veren, o lütfu ihsan eden kim? Allah'la beraber bir ilah öyle mi? Hadi o zaman diyor. Doğru söylüyorsanız delilinizi bir getirin de görelim. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Evet, insan olarak bizim bilgilerimiz sınırlı. İdrakimizin erişmediği çok sayıda varlık var, çok sayıda hadise var. Herkes kendine verilen idrak kadar, kendine verilen ilim kadar bir şeyler bilir. Ama gaybın tamamını görünmeyen, işitilmeyen, hissedilmeyen, akledilmeyen daha nice varlıkları, nice hadiseleri ancak Rabbimiz bilir. Gaybı Allah'tan başka bütünüyle kimse bilemez. Peygamberler de dahil bilemezler. Allah bildirdiği kadar bilirler. Evliya da olsanız, efendim melek de olsanız yine gaybın tamamını bilemezsiniz. Belittâreke ilmuhum fil âhira belhum fî şekkim minhâ belhum minhâ amûn. Hayır. Onların ahirete dair bilgileri peş peşe gelip ulaştı onlara. Fakat onlar yine de ondan şüphe içindedirler. Bilakis onlar ondan yana kördürler. Yani buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, onlara ahirete dair bir bilgi geldi de geldi. Peş peşe ulaştı onlara. İddarake kelimesi burada, tedarake anlamında, onlara erişti anlamında bir kalıp kelime. Bir bu manayı veriyor bazı müfessirlerimiz. Onların diyor ahirete dair bilgileri üst üste onlara geldi. Peygamberler tarafından geldi ama onlar bundan şüphe içindedirler. Hatta ona karşı kördürler. Yani adeta her şeyini kapatmışlar. İnkar ediyorlar. Ahirete iman etmiyorlar. Bir de şöyle, şimdi onlara ahirete dair bir haber ulaştı mı anlamında bir soru kipidir. Ulaştı mı ki anlamında bir soru kipidir diye anlayan alimlerimiz var. Yani onlar ahirete dair ne olup biteceğine dair kesin bilgileri Yok, onlar hatta onun olmasından bile şüphe içindedirler şeklinde bir mana da veriyor müfessirlerimiz. Ancak birinci verdiğimiz manayı daha çok tercih ediyorlar. Evet, her halükarda peygamberler vasıtasıyla ahiretin olacağı, dirilişin olacağı onlara haber olarak verilmiştir ama müşrikler, kafirler zaten inanmıyorlar. Bir şüphe içindedirler. Yani gel git yaşıyorlar. Demek ki ahirete dair şüphe efendim imanla bağdaşmaz. İtikadi noktalarda şüphesi olan insanlar o şüphelerini giderme noktasında çarelere başvurmalıdırlar. Aksi halde imanları efendim sahih olmaz. Hatta kördürler diyor Cenab-ı Hak. Ahirete dair adeta onlar gözlerini kapatmışlardır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız her birimizin hem zat-ı uluhiyetine hem Habibi edibine hem de ahiret gününe imanını yakîn derecesinde eylemesidir. Ondan bunu niyaz ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.